Mantıkuttayır, 17. ayrım, sayfa 171. Herkes şehri süslemek için sahip olduklarını getirip ortaya koyuyordu. Zindandaki mahkumların ise ip ve zincirden başka bir şeyleri yoktu. Bir de yanlarında birkaç tane kesilmiş baş, birkaç tane parçalanmış ciğer vardı. Birkaç tane kesilmiş el ve ayakla zindanın önünü süslemeye koyuldular. Padişah kendi şehrine geldiği zaman şehrin çok güzel bir şekilde süslenmiş olduğunu gördü. Padişah zindanın olduğu yere geldiği zaman çabucak atından aşağı indi. Zindandaki mahkumlarla görüştü, kendilerine vaatlerde bulunup alın ve gümüş verdi. Padişahın bir nedimi vardı. Bu işin nedenini bilmek istiyordu. Dedi ki, "Padişahım, bana bu işin sırrını söyle. Şehrin yüz binlerce hatta daha fazla ziynetle süslendiğini, desenli ipekler ve değerli siyah kumaşlarla bezenmiş olduğunu gördün. Altınlar ve inciler yerlere saçılmıştı. Havayı mis gibi amber kokuları bürümüştü. Bütün bunları görmene rağmen aldırış etmedin, hatta hiç bakmadın bile. Neden zindanın kapısının önünde durup bekledin? Sadece kesik başları görmek için mi? Halbuki burada gönül açıcı hiçbir şey yoktu. Sadece kesik başlar, eller ve ayaklar vardı. Bunların hepsi elleri kesik kanlı katillerdir. Neden onların kapısının önünde durdun?" Padişah dedi ki, "Diğerlerinin süsleri oyuncuların oyunlarına benzer. Herkes kendi tarzına uygun sahip olduğu şeyi bize gösterdi. Bütün o hükümlüler, suçlular bana layık karşılamayı yaptılar. Eğer benim buyruğum burada geçmeseydi, baş bedenden beden de baştan nasıl ayrılabilirdi? Ben hükmümü burada yürür gördüm. Bu yüzden atımı dizginini buraya çevirdim. Bütün şehir nazlarında kaybolmuş, gururlarına kapılıp gitmişlerdi. Perişan olanlar zindandaki hükümlülerdir. Onlar benim hükmüm ve kahrım altında şaşırıp kalmışlardır. Bazen ellerinden, bazen başlarından, bazen kurudan, bazen de yaştan olmuşlardır. Bu hükümlüler zindan kuyusundan dar ağacına gitmek için hiçbir şey yapmadan oturup bekliyorlar. Bu zindan bana gül bahçesi oldu. Bazen onlar benim dostlarım oldular, bazen de ben onların. Yolun inceliklerini görenlerin işi fermana itaat etmektir. Padişahın işi de zindana başvurmaktır. Ekkaf soyundan gelen bir zat vardı. Temiz sıfatlara sahipti ve alemin kutbuydu. Dedi ki, gece rüyamda Bayezid ve Tirmizi'nin birlikte yolda gittiklerini gördüm. Her ikisi de öncülüğü bana verdiler. Böylece her ikisinin yol göstericisi oldum. Uykudan uyandıktan sonra rüyayı yorumladım ve kendimden sordum. Neden bu iki şeyh bana saygı gösterdiler? Rüyamın tabiri şuydu. Bir seher vakti kendimde olmadan gönülden bir ah çektim. Bu ahım gitti, yolumu açtı. Dergahın kapısının yüzüme açılması için kapının halkasını vurdu. Bu yüzden bana dergahın kapısı açıldı ve hal diliyle bana şöyle hitap edildi. Bayezid'den başka bütün pirler ve müritler bizden bir şeyler istediler. Bayezid bütün erler içinde erlik gösterip bizden hiçbir şey istemedi. Sadece bizi istedi. O gece bu hitabı işitince dedim ki, bence ne bu haktır ne de o. Senin derdine sahip değilken seni nasıl arayabilirim? Senin adamın değilken seni nasıl isteyebilirim? Sen neyi emredersen benim isteğim de odur. Benim işlerim ancak fermanına uymakla düzene girer. Ne eğri bir şeyim var ne de doğru. Ben kim oluyorum ki bir isteğim olsun? Bu sözlerimden dolayı o iki muhterem şeyh beni öne geçirip saygı gösterdiler. Kul eğer her zaman ilahi fermana itaat ederse Allahü Teala ile can aleminde konuşur. Durmadan laf olsun diye kulluktan bahseden ama kulluk etmeyen kul değildir. Kul imtihan zamanı belli olur, bu yüzden kendisini sına ki kulluk nişanesi belli olsun. Şeyh Harkani son demlerinde canı boğazına gelince dedi ki, ne olurdu canımı yarsalardı da kebap olan gönlümü açsalardı. Sonra gönlümü halka gösterip ne müşküllerin içinde olduğumu onlara anlatsalardı. Böylece halkta sırların alimi olan Allah'a rağmen putperest olmanın doğru olmadığını ve yanlış yola sapmamaları gerektiğini anlasalardı. Kulluk işte budur. Bunun dışındakiler bir hevesten ibarettir. Ey hiçbir şey olmayan, kulluk düşkünlüktür. Sen ne efendisin ne de kul. Hal böyleyken düşkünlük sana nasıl nasip olabilir? Hem düşkün ol hem de kul. Düşkün olmakla birlikte kul ol ki zinde olabilesin. Kullukta hürmet sahibi ol. Hürmet yolundaysa himmetli ol. Eğer kul yola hürmetsizce girerse padişah çabucak onu meclisinden kovar. Harem hürmetsiz insan için haramdır. Ama eğer insan saygıya riayet ederse bu nimet kendisi için tamamlanır. Padişahın biri hizmetçilerinden birine bir elbise bağışladı. Hizmetçi bu elbiseyi alıp yola koyuldu. Yolda toz toprak üstüne oturdu. Hemen elbisenin koluyla üstündeki tozları temizledi. Bunu görüp de rahatsız olan biri padişaha dedi ki, "Senin verdiğin elbiseyle üstündeki tozları temizledi. Padişah bu saygısızlıktan dolayı rahatsız oldu ve hemen o zavallıyı dar ağacına astı. Böylelikle saygısız kimsenin padişah meclisinde değersiz olduğunu bildirmiş oldu. Başka bir kuş Hüttüt'e dedi ki, ''Ey temiz görüşlü, hak yolunda temizlik nasıl olur? Gönlüm her neye meşgul olmuşsa bana haramdır. Sahip olduğum her şeyi saçıp savuranım. Elime ne geçerse onu kaybederim. O şeyi elime aldığım zaman adeta bana akrep kesilir. Bir türlü kendimi zapt edemiyorum. Elimde ne varsa hepsini saçıp dağıtıyorum. Onun mahallesini temizleneyim, böylelikle temiz bir halde onun yüzünü göreyim.'' Hüttüt dedi ki, ''Bu yol herkesin gideceği bir yol değildir. Bu yola temiz girmek gerekir. Her kim sahip olduğu şeylerden el çekerse temiz olur ve temizlikle huzura erer. Dikilmişi yırt, yırtılmışı da dikme. Kıl kadar bile bir şeyin varsa hepsini alıp yak. Her şeyini ateşle bir ahla yaktığın zaman külünü toplayıp bir araya getir ve üstüne otur. Böyle yaptığında her şeyden kurtulursun. Yoksa bütün ömrün boyunca üzülür, kan içersin. Bu dehlizde yol alabilmek için sahip olduklarından bir bir vazgeçmelisin. Bu zindanda fazla oturulamayacağına göre kendini her şeyden arı kıl. Çünkü ölüm anında sahip olduğun şeyler bir bir gelip yakana yapışır. Sen bunların elinden nasıl kurtarabilirsin? Her şeyden önce kendinden el çek, ondan sonra yola çıkmaya azmet. İşin başında temiz olmazsan bu yolculuk senin için namaz sayılmaz.'' Türkistan piri kendi halinden haber verdi ve dedi ki, ''Ben iki şeyi çok seviyorum. Biri alaca renkli atımdır, diğeri de oğlumdan başkası değildir. Eğer biri oğlumun ölüm haberini getirirse, bu haberin müjdesi olarak ona atımı bağışlarım. Çünkü bu iki şeyin değerli, can gözünde iki put olduğunu görüyorum. Mum gibi yanıp yakılmadıkça hiç kimsenin yanında temizlikten bahsetme. Temizlikten dem vuran kendi haline baktığı zaman perişan olur. Temiz kişi iştahla yemek yiyecek olsa hemen o an bu işinin cezasını görür. Eyvana arşa dek yükselen Şeyh Harkani ne zamandan beri patlıcan yemek istiyordu. Annesi sinirinden bağırıp çağırdı ve istemeyerek de olsa ona yarım patlıcan verdi. Şeyh o yarım patlıcanı yer yemez oğlunun başını kestiler. Akşam vaktinde kötü biri o tertemiz çocuğun başını getirip Şeyh'in kapısının eşiğine koydu. Şeyh dedi ki, ''Ben perişan değilim. Sizlere binlerce defa söyledim. Bu dilenci ne zaman patlıcan yerse akabinden de can evinden darbe yer. Her zaman canı böyle yanıp durmada. Bu yüzden onunla işim hiç de kolay değil. O, kimi sorunlarıyla meşgul ederse kendi dostlarıyla bir an için bile olsun konuşamaz. Bizi kendisiyle meşgul eden bu iş çok çetin bir iştir. Bu durumumuz savaştan da barıştan da üstündür. Alimin burada ne bilgisi olur ne de kararı. İşler burada mutlak alim olan Allah'ın elindedir. Her an yeni bir misafir gelmede, her an yeni bir imtihan kervanı çatmada. Aziz canın yüzlerce gamı var ama durmadan yeni gamlar gelmede. Kim yokluk diyarından vücut alemine gelirse inleye inleye kan dökülür. Onun yüz binlerce fedaya aşığı canını feda eder ve onun kan dökücülüğüne razı olur. O, canların kanını inlete inlete dökmek için bütün canları varlık alemine gönderilmiştir. Zünun dedi ki, Allah'a tevekkül etmiş, asasız, dayanaksız bir halde çölde gidiyordum. Yolda sufi elbisesi giymiş, 40 derviş gördüm. Hepsi de bir yerde can vermişlerdi. Aklım karıştı. Hiçbir şey anlamadım. Coşkulu canıma bir ateştir düştü. Dedim ki, Allah'ım bu ne iştir? Yüce insanları daha ne kadar öldüreceksin? Hatiften bir nida geldi. Dedi ki, bu işin hikmetini biz biliriz. Kendimiz öldürür, kendimiz kan diyetlerini veririz. Dedim ki, ne zamana dek inlete inlete öldüreceksin? Dedi ki, diyet bende oldukça bu iş böyle devam eder. Hazinemde diyet verecek miktar oldukça öldürür, sonra da matemini tutarım. Öldürdükten sonra kendisini kana bular, alemin etrafında yüzü koyun sürüklerim. Beden uzuvları tepeden tırnağa kadar her neyi varsa hepsi yok olduktan sonra ona güneş gibi yüzümü gösterir, kendi cemalimden ona elbise giydiririm. Yüzüne kendi kanıyla kızıllık sürerim. Ardından bu mahallenin toprağında itikafa sokarım. Onu kendi harimimde gölge yapar, yüzümün güneşini kendisine gösteririm. Yüzümün güneşi göründüğü zaman harimimde gölge nasıl kalabilir? Güneş çıktığında gölge kaybolur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'tan fani olan benliğinden kurtulur. Çünkü hiçbir şey onunla birlikte var olamaz. Fani olmaktan bu kadar bahsetme, fani ol. Bir şeyler söylemeden canını feda et. Ben insanın kendisinden geçip fani olmasından daha üstün ve daha iyi bir devlet bilmiyorum. Bilmiyorum. Firavun'un büyücülerinin nail oldukları saadetten daha üstün bir saadete ve devlete kim nail olmuştur? O büyücüler iman ettikleri zaman nail oldukları devlet ne devletti? Bir anda canlarını ellerinden aldılar. Hiç kimse böyle bir devlet görmemiştir. O zaman bir ayaklarını din yoluna koydular, bir ayaklarını da atıp dünyadan ayrıldılar. Hiç kimse bu gidip gelmeden daha iyisini görmedi. Hiçbir dal bundan daha güzel meyve vermedi. Başka bir kuş Hütüt'e dedi ki, ey nazar sahibi, manada himmetin etkisi var mıdır? Gerçi benim suretim, parantez içinde dış görünüşüm, çok zayıf ama çok şerif bir himmetim var. Allah'a çok fazla ibadet etmedim, lakin himmetim çok yücedir. 17. ayrımın sonu, sayfa 179.